Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Jennifer Lee Gaudiani'nin Sick Enough adlı kitabı. Yeme bozukluklarının tıbbi sonuçlarını hastalar, yakınları ve sağlık çalışanları için anlaşılır biçimde ele alan bir başvuru çalışmasıdır. İç hastalıkları uzmanı ve yeme bozukluğu hekimi olan Gaudiani, anoreksiya nervoza, bulimiya, tıkınırcasına yeme bozukluğu, ARFAD ve benzeri durumların yalnızca psikolojik sorunlar olmadığını gösterir. Amaç, beden ağırlığı, görünüş ya da tek bir kan tahlili üzerinden yapılan yanıltıcı değerlendirmeleri sorgulamaktır. Kitabın temel mesajı nettir: yeme bozukluğu yaşayan hiç kimsenin yardım istemek için daha hasta görünmesi gerekmez. Gaudiani, açlık, kusma ve telafi davranışlarının kalp ritmi, hormonlar, sindirim sistemi, sıvı dengesi ve beyin işlevleri üzerindeki etkilerini vaka dili, tıbbi açıklamalar ve erişilebilir benzetmelerle açıklar. Aynı zamanda kilo damgalamasını ve diyet kültürünü eleştirir. Bu yönüyle eser, klinik bilgiyi insan onuruna, bireysel deneyime ve tedaviye erişim sorunlarına duyarlı bir yaklaşımla birleştirir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, hastalığın şiddeti kilo ve tekil laboratuvar sonuçlarıyla belirlenemez. Kitabın en önemli düzeltmelerinden biri, yeme bozukluğunun ciddiyetini yalnızca düşük kilo, beden kitle indeksi ya da anormal kan tahlilleri üzerinden anlamaya çalışmanın yetersizliğidir. Gaudiani'ye göre bu ölçütler klinik değerlendirmede yararlı olabilir, ancak tek başlarına güvenilir bir güvenlik sınırı oluşturmaz. Normal görünen bir sonuç, kişinin kalp, elektrolit dengesi, hormon sistemi veya zihinsel işlevleri açısından risk taşımadığı anlamına gelmez. Benzer biçimde, daha büyük bedendeki bir kişi de ciddi kısıtlama, tıkınırcasına yeme, telafi davranışları ya da açlığa bağlı tıbbi sorunlar yaşayabilir. Bu yaklaşım, özellikle sağlık sisteminde yaygın olan görünüşe dayalı önyargıları hedef alır. İnsanlar bazen yeterince zayıf olmadıklarını düşündükleri için yardım istemeyi erteler. Yakınları veya profesyoneller de fiziksel görünüm nedeniyle alarm işaretlerini küçümseyebilir. Kitap, bu düşüncenin hem tanıyı hem de tedaviye yönlendirmeyi geciktirebileceğini açıklar. Dolayısıyla değerlendirme, kilo yerine davranışların sıklığını, beslenme yeterliliğini, hızlı değişimleri, bayılma veya baş dönmesi gibi belirtileri, kalp bulgularını, psikiyatrik riski ve kişinin günlük yaşamındaki bozulmayı birlikte ele almalıdır. Bu çerçeve, tedavi hakkını dış görünüşe bağlamayan daha kapsayıcı bir tıp anlayışı önerir. İkinci olarak, açlığın bedensel uyumu. Cave person brain benzetmesiyle açıklanır. Gaudiani, uzun süreli yetersiz beslenmenin neden yalnızca irade ya da alışkanlık meselesi olmadığını anlatmak için cave person brain, yani mağara insanı beyni benzetmesini kullanır. İnsan bedeni, tarih boyunca kıtlık dönemlerinde hayatta kalmayı destekleyen biyolojik tepkiler geliştirmiştir. Enerji alımı yetersiz kaldığında metabolizmanın yavaşlaması, kalp hızının düşmesi, üreme hormonlarının baskılanması ve zihnin yiyeceğe daha fazla odaklanması. Bu uyumun parçalarıdır. Artan kaygı, tetikte olma hali ve takıntılı düşünceler de kişinin karakter zayıflığından çok, beynin kaynak bulmaya yönelik alarm sistemiyle ilişkili olabilir. Kitap, bu mekanizmayı açıklayarak yeme bozukluklarının bazı belirtilerini ahlaki kusur gibi yorumlamaya karşı çıkar. Ancak bu, biyolojik uyum güvenli değildir. Beden enerjiyi korumaya çalışırken dolaşım, kemik sağlığı, sindirim, ısı düzenlemesi ve bilişsel performans etkilenebilir. Gaudiani'nin ayırıcı vurgusu şudur: İnsan bedeni kıtlığa uyum sağlayabilir. Fakat modern yaşamın okul, iş, bakım sorumlulukları ve sosyal beklentileri içinde bu durumu sağlıklı biçimde sürdüremez. Benzetme, iyileşme sürecinde yeterli beslenmenin neden temel bir tıbbi müdahale olduğunu anlaşılır kılar. Aynı zamanda kişinin kaygı, üşüme, yorgunluk veya düşünme güçlüğü yaşamasını daha az utançla değerlendirmesine yardımcı olur. Üçüncü olarak, kusma ve diğer telafi davranışlarında elektrolit bozulması ani hayati risk yaratır. Kitap, kusma başta olmak üzere bazı telafi davranışlarının taşıdığı akut tıbbi tehlikeleri ayrıntılandırır. Bu davranışlar sıvı kaybına ve elektrolit dengesizliğine yol açabilir. Özellikle potasyumdaki önemli değişimler kalbin elektriksel ritmini bozarak ağır sonuçlar doğurabilir. Buradaki kritik nokta, riskin kişinin dışarıdan ne kadar iyi göründüğünden veya davranışın ne kadar uzun süredir sürdüğünden bağımsız biçimde ortaya çıkabilmesidir. Bir kişi kendini nispeten normal hissederken bile hidrasyon ve elektrolit durumu hızla değişebilir. Bu nedenle Gaudiani, normal bir tahlil sonucunun telafi davranışlarını güvenli kılmadığını vurgular. Kitap ayrıca boğaz ve ağız sorunları, yanaklarda şişme, kas ağrıları, halsizlik, sersemlik ve sindirim şikayetleri gibi görünür ya da daha az görünür işaretleri ele alır. Bu bölümün işlevi korku üretmek değil, tıbbi belirsizliği gerçekçi biçimde göstermektir. Yeme bozukluğu olan kişiler hastalığın etkilerini küçümsemeye eğilimli olabilirler. Yakınları ise belirtileri mide hassasiyeti veya geçici stres olarak yorumlayabilir. Gaudiani, tıbbi riskleri somutlaştırarak bu küçümseme döngüsünü kırmaya çalışır. Pratik sonuç, telafi davranışlarının profesyonel değerlendirme gerektirdiğidir. Acil belirtiler ortaya çıktığında yalnızca psikolojik destek değil, zamanında tıbbi bakımda yaşamsal önem taşır. Dördüncü olarak, daha az konuşulan tablolar ve farklı gruplar yeme bozukluğu bakımına dahil edilir, sick enough. Yeme bozukluklarını yalnızca zayıf genç kadınlarla özdeşleştiren dar kalıbın dışına çıkar. Kitapta tıkınırcasına yeme bozukluğu ve kilo damgalaması, RFD. Ortoreksiye olarak adlandırılan katı sağlıklı beslenme takıntıları, tip 1 diyabetle birlikte görülen yeme bozuklukları, sporcular, erkekler, cinsiyet ve cinsel azınlıklar, yaşlı bireyler ve madde kullanım bozukluğu olan kişiler ayrı bağlamlar içinde ele alınır. Bu çeşitlilik, aynı tanının her kişide aynı işaretlerle görünmeyeceğini gösterir.
Örneğin sporcularda performans, disiplin veya antrenman kültürü enerji yetersizliğini fark etmeyi zorlaştırabilir.
Tip 1 diyabette beslenme ve insülin yönetimiyle ilgili sorunlar tıp 1 riski daha karmaşık hale getirebilir. ARFD'de ise temel sorun zayıflama isteğinden çok bazı yiyeceklerin duysal özellikleri, korkulan sonuçları veya düşük ilgi nedeniyle oluşan kısıtlamadır. Gaudiani'nin yaklaşımı tanıları birbirine indirgemeden ortak bir noktayı korur. Yeterli beslenememe ve düzensiz yeme davranışları her bedende ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu kapsam, sağlık çalışanlarına daha iyi soru sorma sorumluluğu yükler. Hastanın cinsiyeti, yaşı, kilosu, sporcu kimliği veya diyabet tanısı yeme bozukluğu olasılığını peşinen dışlamak için kullanılmamalıdır. Kitap böylece kapsayıcılığı yalnızca temsil meselesi değil, doğru tıbbi değerlendirme meselesi olarak kurar. Son olarak tedavide değerler. Hasta özerkliği ve bakım etiği birlikte düşünülür, Gaudiani'nin kitabını salt bir komplikasyon listesi olmaktan çıkaran unsur. Tıbbi kararların etik ve insani boyutuna verdiği ağırlıktır. Yeme bozukluğu tedavisinde amaç yalnızca laboratuvar değerlerini düzeltmek değildir. Kişinin neyi önemsediğini, yaşamında hangi ilişkilerin, sorumlulukların ve değerlerin anlam taşıdığını anlamak da bakımın parçasıdır. Bu yaklaşım, hastayı pasif bir tıbbi nesne olarak değil, ağır hastalık koşullarında bile sesi ve tercihleri olan bir kişi olarak görür. Özellikle tedaviyi kabul etmeyen ya da uzun süreli ve ağır anoreksiya yaşayan kişilerde ortaya çıkan zor soruları ele alması dikkat çekicidir. Zorlayıcı müdahale, koruyucu bakım, zarar azaltma ve bazı durumlarda palyatif yaklaşımlar arasında tek tip bir yanıt yoktur. Kitap, sağlık çalışanlarının hem hayatı koruma sorumluluğunu hem de kişinin özerkliğini ciddiye almasını savunur. Bu denge aileler için de önemlidir. Yakınların kaygısı anlaşılır olsa da, iletişimin yalnızca kilo, yemek miktarı veya kontrol üzerinden kurulması ilişkileri zorlayabilir. Gaudiani'nin hasta merkezli dili, meraklı, saygılı ve tıbbi açıdan net bir yaklaşımın daha işlevsel olabileceğini düşündürür. Böylece etik, teorik bir ek başlık olmaktan çıkar. Belirsizlik, direnç ve ciddi risk içeren gerçek klinik durumlarda nasıl davranılacağını şekillendiren temel bir araç haline gelir. Sonuç olarak sick enough. Yeme bozukluğu yaşayan kişiler, aile üyeleri, arkadaşlar, diyetisyenler, psikoterapistler, hekimler ve eğitim gören sağlık çalışanları için özellikle yararlı bir kitaptır. Hastalar açısından en önemli katkısı, yardım alma hakkını kilo, görünüş veya tek bir tahlil sonucuna bağlayan düşünceyi sorgulamasıdır. Aileler ve yakınlar için sık rastlanan fiziksel belirtileri ve tıbbi riskleri daha doğru yorumlamaya yardımcı olur. Klinik alanda çalışanlar ise yeme bozuklukları konusunda eğitim eksikliği bulunan sağlık sistemlerinde daha kapsamlı değerlendirme yapma perspektifi kazanabilir. Kitap, tıbbi bilgi sunarken okuyucuyu kendi kendine tanı koymaya yöneltmez. Bunun yerine hangi durumların ciddiye alınması gerektiğini ve uzman bakımının neden gerekli olduğunu açıklar. Benzer popüler sağlık kitaplarından ayrıldığı nokta, karmaşık fizyolojiyi sadeleştirirken bilimsel ciddiyetten uzaklaşmamasıdır. Gaudiani, açlık ve kusmanın bedensel etkilerini anlaşılır benzetmelerle anlatır. Fakat bu etkileri psikolojik deneyimden, sosyal damgalamadan ve bakım etiğinden koparmaz. Ayrıca odağını yalnızca anoreksiyaya veya belirli bir beden tipine sınırlamaz. Tıkınırcasına yeme bozukluğu, ARFID, diyabet, sporculuk ve farklı yaş, cinsiyet ve kimlik grupları üzerinden daha geniş bir tablo çizer. Bu kapsayıcılık kitabın en belirgin gücüdür. Sonuç olarak Sick Enough. Hem bilgi boşluklarını gidermeyi hem de yeme bozukluklarının görünmezleştirilen tıbbi ciddiyetini daha adil bir çerçevede değerlendirmeyi amaçlayan pratik değeri yüksek bir rehberdir. Destek olmak isterseniz Jennifer L. Gaudiani kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.